kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Trendspor'dan herkese merhabalar. Bu hafta artık Süper Lig'in ömrü iyice kısaldı. Final haftaları tüm sporlarda, Euroleague'de de Final Four belli oldu, Şampiyonlar Ligi'nde final belli oldu ve ligin de artık ömrü çok kısaldı. Birçok konu var. Formula 1'de Imola Grand Prix'si ertelendi. Eskişehirspor amatör lige düştü gibi birçok farklı konularımız da var. Hepsini Oğuzcan Akçe ile konuşacağız. Oğulcan selamlar.
Selam Sinan abi.
Fenerbahçe kendi sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendi ve son haftaya kadar umutlarını korumak istiyor. Bir şekilde Galatasaray'ın Sivasspor veya Ankara Gücü maçlarından bir tanesinde takılmasını ve sezonun düğümünü son hafta Galatasaray'la Fenerbahçe arasında oynanacak olan maça bırakmayı istiyor Sarı Lacivertliler. 3-1 kazandılar Trabzonspor karşısında. Onunla başlayalım ve senin yorumlarını alayım önce.
Ben sana önce bir sorayım abi. Sen bu işin son maçta çözüleceğini düşünüyor musun?
Hayır.
Daha önce mi garantiler diyorsun Galatasaray'a?
Ben çok uzun süredir son maça kalmayacağını düşünüyorum. Ama yine de Fenerbahçe'nin iyi direndiğini de düşünüyorum. Yani ben biterdi herhalde, şu haftalar kadar biterdi diye düşünüyordum zaten. Ama ben Ankara Gücü maçında Galatasaray'ın kazanıp o hafta bitecek. Muhtemelen aynı saatte oynatacaklar Galatasaray, Ankara Gücü ve Antalya Spor Fenerbahçe maçlarını.
Orada belli olur diyorsun.
Evet, ayın 30'unda oynanacak o maçta, 28'indeki seçimin ikinci turundan dolayı ertelenmiş oldu bir kez daha. Hafta içinde oynanacak bu maçlar. Ben Galatasaray'ın o kalan iki maçta hata yapmayacağını düşünüyorum açıkçası, ama yine de Fenerbahçe iyi zorluyor rakibini.
Hayırlısı olsun. Ya tabii benim şampiyonlukla alakalı çok fazla umudum yok, ama yine de insan ya son maç ya sonuçta bir heyecan duyuyor. Acaba ne olacak ya o gün falan diye. Sıralama nasıl olur vesaire. Trabzon maçına geçeyim orada. Öncelikle Fenerbahçe'nin sonunda bu sezon bir tane büyük maç kazandığını Fenerbahçe taraftarları gördü. Ve bence açıkçası maçın belirli anlarında ağırlıkla da iyi ve güçlü bir oyunla bunu yaptığını düşünüyorum ben. Bireysel performansların çok belirleyici olduğu ve fazlasıyla öne çıktığı, başta Luan Perez olmak üzere. Zaten şey çok garipsiyordum ben, hani 7 ay ayağına top değmemiş, idmanda düz koşu yapmamış bir oyuncunun böyle bir dönüş yapmasını hiç beklemiyordum, ama ilk 11'e monte olduğu andan itibaren çok değerli bir performans gösteriyor. Bugün de golle beraber taçlandırdı. Fenerbahçe'nin toplu oyunda hakikaten iyi işler yaptığı bir sürü sekans vardı. Fakat bugünle alakalı bence üzerinde biraz daha durmamız gereken şey, tabii ki Fenerbahçe'nin oyununu övelim, ama ben Nenad Bjelica'nın hedefsiz kalınan bir sezon olmasına rağmen nasıl bir kurgu yaptığını, nasıl bir takımla neyi amaçladığını ve bu maça nasıl bir hedefle çıktığını gerçekten hiç anlayamadım. Yani Fenerbahçe'nin oyununu anlayabiliyor, yorumlayabiliyorum, fakat Trabzonspor'a dair bir şeyler söylemek istediğin zaman hakikaten çok yetersiz kaldığım bir akşam olduğunu söylemem gerekiyor. İşte Vişça'dan bir kanat bek denemesi, ama aslında oyunda hem Larsen hem Eren varken ikisini aynı kanada koydu. Umut Bozok kanatları açılarak oynadı. Abdülkadir Ömür maçın çoğunu neredeyse tek 9 olarak falan geçirdi. Hakikaten çok garipti. Trezeguet ve Maxi Gomez niye kenardan geldi? Çok farklı bir akşamdı Trabzonspor açısından. Haliyle oyuncular bence bir taktik karmaşasının içinde de kendilerini buldular ve oyunlarını sahaya ne kadar iyi yansıtabildiler emin değilim. Zaten Umut çok fazla Samet ve Salahin'in kucağında kaldı. Yani hiç onlardan fırsat gelmedi. Kenarlardaki oyuncu tercihleri teke düştüğü zaman ne Vişça ne Larsen çok fazla etkili olamadı. Aksine o kenarları tek oyuncuyla savunmak, Luan Perez'in dahi stoper orijinli bir oyuncu olarak bol bol bindirmesine ve boş alanlar yakalamasına sebebiyet verdi. Ferdi Arda ile beraber çok fazla zorladı hem Larsen'i hem Eren'i. Ya Fenerbahçe için aslında yine hamleler gelene kadar inanılmaz rahat giden bir maçtı. Ben açıkçası uzun zaman sonra ilk kez hani 1-0 iken ya 1-1 olur mu acaba diye sormadım bir Fenerbahçe maçında. Bu da Trabzonspor'un tamamen deaktif olmasıyla alakalı bir durumdu. Yine hamleler geldikten sonra yalnız Trabzonspor'un kulübe gücü ve teknik direktör hamlesine baktığımız zaman Trabzonspor'un biraz daha kıpırdandığını, Fenerbahçe'nin geriye gittiğini görebiliyoruz. Yani şunu söylemem gerekiyor. Bugün Trabzon maçında da böyle oldu. Sanki Fenerbahçe'nin ve George Jesus'un bazı hamleleri sadece yorulan oyuncuyu kenara alayım da giren oyuncu nasıl bir oyun sergilerse sergilesin modunda. Çünkü hep benzer değişiklikler. Hep sanki dinlendirmeye yönelik taktiksel açıdan bu değişiklikler ardından Fenerbahçe'nin oyunu çok uzun zamandır hiç yukarıya gitmiyor. Her hamle sonrası daha da aşağı iniyor ki Trabzonspor'da o baskıyı kurdu. İşte Trezeguet Maxi Gomez hamlesinden sonra, Bamin hamlesinden sonra daha efektif oynadı. Penaltı vesaire de öyle geldi. Ama maçın büyük çoğunluğunda Trabzonspor'un kötü, Fenerbahçe'nin iyi bir oyun sergilemesi de açıkçası bu skoru direkt olarak beraberinde getirdi diyebilirim.
Az önce söylediklerinin bazı noktalarına değinmek istiyorum. Güzel satır başları var. Bir tanesi Fenerbahçe'nin ilk defa Mayıs'ın sonunda büyük maç kazanması bu sezon. Avrupa ve ligde Dinamo Kiev'i eğer büyük maç saymazsak Fenerbahçe'nin büyük maç kazanmışlığı yoktu ki ben Dinamo Kiev'i büyük maç saymıyorum maalesef. Çünkü Dinamo Kiev yaz döneminde daha iyi bir Dinamo Kiev vardı ama maç ritmini tamamen kaybetmiş. Çökmüş bir takım. Kıbrıs Hekimi'ni bile yenemiyorlardı. O yüzden ben Dinamo Kiev'i saymıyorum. Bu süreçte 2 tane Ren maçı, yani iç sahadakileri sayarsak ya da 2 tane Sevilla maçı, 1 tane Beşiktaş maçı, 1 tane Trabzonspor maçı ve 1 tane Galatasaray maçında Fenerbahçe istediği sonucu bir türlü alamamıştı büyük maçlarda. Belki iç sahadaki Başakşehir maçı vardı sadece 1-0 kazanılan Rossi'nin golüyle. Onun dışında da büyük maçlar kazanılamıyordu gerçekten. İlk defa kazandı ama Trabzonspor'da hiç büyük takım gibi oynamadı. O Dinamo Kiev gibiydi yani. 5-3-2 şeklinde sahaya dizildiler. Visca sağ kanat bek oldu. Bartra, Hüseyin ve Eren stoper üçlüsü vardı. Doğucan 6 numaradaydı. Siopis ve Hamşik de sol iç sağ iç oyuncularıydı. Şöyle bir plan fark ettim. Larsen sol bek, Siopis de orta saha sol içti. Bunların ikisi de Fenerbahçe'nin en üretken, en yaratıcı tarafı olan Arda'nın olduğu alanda oynatıldı. Belli ki Arda'ya özel bir plandı bu. Normalde çünkü Hamşik iki ayaklı bir oyuncu. Sol iç oynar. Geçen sene de çok sol iç oynamışlığı var. Napoli'de de vardı. Siopis de sağ iç oynar çünkü tek ayaklı Siopis. Ama Arda'yı durdursun diye savunması daha iyi olan Siopis'i o tarafa koymuştu Bielsa. Fakat Arda bir anlık Siopis'in bıraktığı alanda Siopis'in belini bir kırdı ve mükemmel bir asistle takımını öne geçirdi. Bence bu 5-3-2'sinde, yani Abdülkadir Ömür 10 numara gibi 5-3-1-1 de diyebiliriz ama savunmaya geçtiğinde Trabzon, yani Fenerbahçe topu aldığında Abdülkadir Ömür'le Umut Bozok çift forvet gibi karşılıyor rakibini. O yüzden yani savunmadaki dizilişi söylersek 5-3-2. Şimdi bu 5-3-2'de en öndeki iki oyuncu Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok bence en yanlış tercihler oldular Trabzonspor için. Çünkü ikisi de uzun mesafe koşucusu olmayan oyuncular, fizik kaliteleri eksik kalabilen oyuncular ve kestikleri oyuncular Trezeguet ve Maxi Gomez Trabzon'un fizik olarak en iyi iki oyuncusu. Ve geniş alan oynayacaksan, kontra atak oynayacaksan fizikli forvetlere ihtiyacın var. Hem uzun mesafe koşabilmesi için hem top tutabilmesi için. Şimdi Trezeguet ne olursa olsun topu en iyi tutan oyuncu Trabzon'da. En iyi top taşıyan oyuncu. Eğer kontra atak planı düşünmüşsen böyle 5-3-2 gibi, o zaman en ideal oyuncu Trezeguet oraya. Hem driblingde top taşıyacak hem takımı rakip yarı alanı çıkarabilecek baskı yediği zaman oyuncu o. Yine Maxi Gomez de savunma arkasına atılan toplara, ilk maçı hatırlarsan attığı ilk golü Trabzonspor Fenerbahçe maçında, o koşulları atabilecek oyuncu Maxi Gomez. Mesela ben Umut Bozok'u beğenirim. Geçen sene gol kralı oldu zaten ligimizde Umut Bozok. Oyun zekası da oldukça üst düzeydir Umut Bozok'un. Tekniği de ortalamadır. Ama Umut Bozok'un çok büyük bir fiziksel dezavantajı var. Umut hem hızlı değil, boyu kısa, uzun mesafeleri kat edemiyor. Hem de güçlü de değil, çok kolay yıkılıyor. Hatta bir pozisyonda Samet onun önü böyle hafif bir çeker gibi oldu ya. Penaltı bekledi Umut.
Evet.
Yıkıldı orada yerde. Ayakta kalabilse o pas içeriye çevrildiğinde gol yapabilir. Yani Umut, Zalai ve Samet arasında, Abdülkadir de o şekilde, ezildiler ikisi de. Oradaki plan bence ileri ikili planı bilhassa çok kötü olduğu için Trabzonspor'un dayak yemesini ve kendi yarı alanından çıkamamasını sağladı. Bu ön taraftaki ikili tercihi bence en büyük yanlışı orada yaptı. Yani insanlar Eren'in stoper oynamasını zaten söyleyecektir. İşte Larsen sol bek, Visca sağ bek, bunlar çok garip duruyor zaten ama bence esas Trabzonspor'un hiç çıkamamasını, en zayıf Anadolu takımından bile daha zayıf gözükmesini, biliyorsun bu statta Ümraniyespor, İstanbulspor 3'er gol attılar. Karagümrük 4 tane gol attı. Yani Trabzonspor'un bu kadar ezilmesinin sebebi öndeki iki oyuncusunun bence fizik olarak Zalai ve Samet'ten kolaylıkla dayak yemesi yüzündendi. Abdülkadir Ömür'le ilgili de bir cümle daha söyleyeceğim, sana bırakacağım. Bu Abdülkadir'in istatistiklerine bakayım dedim maç oynanırken. Trabzonspor'da 5. 6. sezon artık. 24 yaşına geldi Abdülkadir. bir wonderkid olarak çıktı. Bu sezona kadar, bu 5-6 sezonda bir sezon bile çift basamaklı asist yapamamış. 10 asisti olduğu bir sezon bile yok. Bir iyi sezonunda 9 asisti var. Onun dışında genellikle 3 gol 4 asist, 2 gol 3 asist. Gol sayısında da çift basamaklıyı hiç olmamış. En çok gol attığı sezonda 7 tane atmış galiba. Ve hep böyle bir yıldız yıldız yıldız imajıyla gidip hiç bunu gerçekleştiremeyen bir profil. Biz de maalesef vaatlerle, yani bir oyuncunun vaat ettikleriyle gerçekte verdikleri arasında çok büyük bir karmaşa yaşanıyor. Karıştırıyor insanlar. Vaat edileni gerçek zannediyor. Abdülkadir Ömür çok şey vaat ediyor ama gerçekte hiçbir şey yok. Mesela Umut'u hiç beğenmezdi Trabzonlu arkadaşlar. Biz üniversitedeyken konuşurduk Trabzonsporlu arkadaşlarla, Umut Bulut oynardı o zaman. Tabii Umut Bulut kanat forvet. Bu da oyun kurucu kanat gibi. Hani biri oyun kurucu, biri forvet diyeceksin ama. Umut'a baktım, Umut Bulut'a. Trabzonspor'daki 5 sezonunun hiçbirinde 10 golden aşağı atmamış. 11, 13, 14, 15 hep böyle. Umut Bulut'a mesela kazma diyorlardı. Abdülkadir Ömür'e de Messi diyorlar. Ama rakamlar bambaşka şeyler söylüyor. Biraz göz boyaması bence. İnsanların gözü kolay boyanıyor. 2 tane çalıma çok kolay kanılıyor. Ama sahadaki fayda çok daha başka.
Bunu biraz da ben abi tüm Abdülkadir'le alakalı dediklerine katılmakla beraber, pozisyon anlamında da çok fazla kendini bulabildiğini düşünmüyorum ben. Yani gelen her hoca farklı farklı noktalarda, kimisi geldi sağ iç oynattı, kimisi geldi sol iç oynattı, kimisi 10 numara oynattı, kimi sağ kenara oynattı, kimi sol kenara oynattı. Abdülkadir de bence tam olarak, ya ben bir futbolcuyum ve benim pozisyonum şudur, ben şurada en iyi katkımı veririm diyebileceği bir nokta da sanki olmadı diye düşünüyorum ben kariyerinde. Belki de o kendi benliğini bulabildiği tek sezonda, senin bahsettiğin o hani rakam olarak en azından istatistik anlamda en iyi noktalara çıktığı sezondur diye düşünüyorum. Tabii bir de onun hani bir transfer hikayesi de var. Ahmet Ağoğlu satmadığım için çok pişmanım diye anlatır hep. Belki de o sezondan itibaren ekstra bir düşüş olmuştur. Bizim Türk oyuncuların psikolojilerini biliyorsun. Yani çok fazla sağ odaklı değil de sağ dışı odaklı çalıştıkları ve takıldıklarından dolayı Abdülkadir'de ben sağ dışı olaylarında daha farklı bir etken olabileceğini düşünüyorum. Son olarak da şunu eklemek istiyorum maçla alakalı. Şimdi çalışılmış şeylerden biraz bahsetmem gerekiyor çünkü. Ben kanalda da Trabzonspor'un analizini yaparken ve Nenad Bjelica'nın özellikle takımın başına çıktığı maçları izlerken bir şey fark etmiştim. O da Trabzonspor savunmasının sağ tarafının çok ama çok ciddi pozisyon alma problemleri yaşadığıydı. Ve kaymaları çok kötü yaptıklarıydı. 3 farklı sağ bek gördük biz Nenad Bjelica'nın bu kısa serüveninde. Orada Larsen oynadı, Doğucan oynadı, Bartra oynadı. Hepsi çok ciddi zafiyetler yaratıyordu. Top rakip takımlar kanada kaydığı zaman Siopis geldiği yardımlarda adam takibi konusunda çok sıkıntılıydı. Bu maç özelinde de bunu söylemiştim. Hani Rossi acaba orayı nasıl kullanır, Emre Mor oynarsa nasıl kullanır? Bugün Fenerbahçe'nin attığı 2 gol de o taraftan geldi. Mia Zaitsin üzerine çok fazla değinmiştim. Gerek toplu gerek topsuz. Özellikle rakip savunmaların sol tarafına doğru, hücum alanının sol tarafında Zaits çok fazla var olmayı seven bir oyuncu. O topu Luan Perez'e getirdi. Luan Perez oraya bir koşuyla golü buldu. Valencia sol kenardaydı. Hatta bir cümlemde şunu da demiştim. Yani Valencia da sahanın çok fazla sol tarafına doğru kenarlara kayarak oynayan bir oyuncu diye bir cümlem olmuştu. Ferdi topu Valencia'ya sol tarafa attı ve yine Trabzonspor savunmasının sağ tarafıydı. Bugün iki gol de oradan geldi ve ben Fenerbahçe'nin de bunu özellikle çalıştığını, Rossi korkunç bir akşam geçirdi ama hücum ağırlığı tabii Arda'nın olduğu taraftan çok fazla gitmiş olabilir ama diğer maçlara nazaran sol taraftan da çok efektif ve çok fazla sayıda geldiğini söylemek istiyorum Fenerbahçe'nin. Bence orada net çalışılmış bir hücum opsiyonu da kesinlikle vardı maç boyunca. Bunu da görmüş olduk. Sonucu da iki tane gol oldu.
Fenerbahçe ile ilgili iki şey daha var benim söylemek istediğim. Bir tanesi Luan Perez'in sol bek, Ferdi'nin sağ bek olarak oturmuş olması. Ben bunu sanırım Ocak aylarında falan söylüyordum, ilk 3-4 ay önce. Bence ideal Fenerbahçe savunması sol bekte Luan Perez'in stoper gibi olduğu, sağ bekte de Ferdi'nin olduğu. Bunu hatta Barcelona'nın en iyi dönemine benzetiyordum. Daniel Vez hücuma istediği kadar çıkabilen, kanat beki gibi oynayan sağ bek. Abidal de çok çıkmayan, denge yapan stoper özellikli sol bek şeklinde. Hiç üçlü müçlü uğraşmasın, Araoy'u merkeze çekme vesaire uğraşmasın. Bence ideali, en güzeli bu diyordum. Tabii ki o arada Luan Perez tekrar sakatlandı falan ama o sırada Osterwolde'yi de almıştı. Osterwolde de benzer tipte bir sol bek. Ama hoca ona pek güvenemedi. Defansif buldu. Ama zaten bu düzende bahsettiğim şekilde bir dörtlüyü oturtsaydı hem Ferdi çok daha, hele en formda zamanında, çok daha iyi bence işler çıkarırdı. Hem de bu düzen Zalai'yi de çok rahatlatırdı. Yanında bir tane daha stoperliği bilen, yani savunma algısı yüksek bir de sol tarafında oyuncu olunca Zalai'yi de toparlıyor. Hem Sivas Spor maçındaki galibiyette hem bu maçtaki galibiyette, ikisi de 3-1 bitti. İkisinde de bence bu dörtlü savunmanın daha düzgün yerleştiğini gördük. Giresun maçında da bakma, yani bir iki pozisyonda bir şey oldu, işte o Zalai'nin hatasıyla geldi de, yani Giresun maçında da Fenerbahçe öyle çok ahım şahım pozisyonlar vermedi. Fenerbahçe savunmasının olması gereken buydu, fakat bence Jorge Jesus bunu çok geç buldu. Ben açıkçası bunu Ocak'tan beri böyle olması gerektiğini düşünüyordum. Onun dışında bir de Valencia 28. golünü attı ve Alex Dos Souza'dan sonra Fenerbahçe'de bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olma rekorunu egale etmiş oldu. Kalan 2 maçta 2 gol daha atarsa lig rekoru da Cagnen'in elinde 30 golle, onu da egale edebilir. 3 gol atarsa rekoru elde edebilir. Valencia'yı da bu açıdan tebrik edelim.
Ben de bir istatistik bilgi vereyim o zaman abi, savunmadan bahsetmişken. Ya bugün hani ben clean sheet'e önem veririm. Yani böyle gol yemeden bitirilen maçları severim. Herhalde olacak ya bugün diye düşünürken penaltı geldi. Sonra bir bakmak istedim. Dünya Kupası arasından sonra Fenerbahçe oynadığı 19 lig maçının sadece 2 tanesinde gol yememiş. Bir tanesi de 22. dakikada zaten 10 kişi kalan Konyaspor. Çok dikkatimi çekti. Yani 19'da 17 maçta gol yemek, yani şampiyonluk yarışında olan, ligin büyük takımlarından olan bir ekibin kesinlikle hanesinde yazmaması gereken bir istatistik. Bence çok fazla konuşulmuyor ama bu gerçekten çok facia bir durum bana kalırsa. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama bu çok ilgimi çekti.
Kesinlikle. Sence Fenerbahçe Galatasaray'dan kaç gol daha fazla atmıştır?
Puan durumuna bakmadan mı söylemem gerekiyor? Evet. Kaç gol daha fazla atmıştır? 8 de en son galiba, öyle hatırlıyorum.
8 gol daha fazla atmış, evet. Ama 13 gol daha fazla yemiş.
Yani inanılmaz, evet.
Yani o hala Fenerbahçe çok fazla gol atabiliyor ama bu savunma kalitesi, iki takım arasındaki savunma kalitesi gerçekten çok belirleyici oldu bence bu seneki şampiyonluk yarışında. Hatta en belirleyici bence oldu. Yani Nelson Abdülkerim farkıyla Zalai Samet, Zalai Serdar, Gustavo vesaire, bunlar arasındaki fark bence çok çok belirleyici oldu.
İşte şunu hep diyorum ya, Luan Perez acaba 7 ay sakatlanmasa ne olurdu diye hep düşünüyorum. Kesinlikle savunma şeyini yukarı çekerdi. Yani son olarak da şunu ekleyeyim. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Yani Giresun, Ümraniye, İstanbulspor, Fenerbahçe, Saraçoğlu'nda totalde 8 gol attı. Karagümrük 4 gol attı. 12 gol. 4 maçta yenen 12 golden bahsediyoruz burada. Tam neredeyse şeye denk geliyor yani. Galatasaray'ın daha az yediği, aynen, sayıya denk geliyor. O şekilde.
Ufak bir ara verelim. Ardından devam edeceğiz.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Merhabalar, ben Cengiz Çalışkan. Bir kısmınıza göre Bebar Bilim. PodB Media ile birlikte hazırladığımız şovumuz hiçbir şey tesadüf değil de bizi bugüne getiren tüm bilimsel, kültürel, toplumsal dönüm noktalarına doğru yola çıkıyoruz. Hadi sakın kulaklıkları.
Galatasaray İstanbulspor'la Kasımpaşa Stadı'nda oynadı ve taraftar da destek veriyordu Galatasaray'a. Neredeyse bir iç saha maçı gibiydi ve İstanbulspor'u hiç beğenmedim. Bayağı kötüydü İstanbulspor. Galatasaray da kendi vasatının altında oynadı hatta, ama çok rahat bir galibiyet aldı. Galatasaray bir süredir, son birkaç haftadır daha kontrollü savunma yapan, daha böyle az prese giden, çok kalabalık pres yapıyordu Galatasaray ve savunmayı da öne çıkarıyordu. O Karagümrük maçında bu yüzden birkaç tane gol yiyince serseri kontra toplarla, biraz daha son maçlarda Beşiktaş maçında da öyle oynamaya çalıştılar. Son 3-4 maçta daha kontrollü, daha az kişiyle baskıya giden bir Galatasaray görüyoruz. Bence bu daha az kişiyle hücum Mertens'e, Oliveira'nın da daha kötü gözükmesine de sebep oluyor ayrıca. Ama özellikle bu tip deplasmanlarda, hani Karagümrük maçı da öyle oldu veya bu tip iç saha hani kendinden daha zayıf rakiplere karşı oynadığında bu temkinli oyun son haftalarda bence daha doğru bir tercih Galatasaray için. Ve sonuç itibariyle Galatasaray İstanbulspor'a neredeyse hiç şans vermeden, hiç tehlikeye sokmadan kendisini çok rahat bir galibiyet aldı. Lucas Torreira son haftalarda kalitesini çok yüksek seviyede gösteriyor. Zaten savunmada çok özel işler yapıyordu. Bu arada az önce o istatistikte stoperleri saydım ama 6 numaralar da çok belirleyici oluyor bu az gol yeme işinde. Hani Torreira hem top kaybetmeyerek hem top kazanarak hem doğru yerlerde preslere giderek rakibin oyun kurmasını engelleyerek Galatasaray'ın çok daha iyi savunma yapmasını sağladı bence. Bu maçta da maçın çok en iyisiydi bana göre. Onun dışında Icardi işte golcülüğünü konuşturdu. Rahat bir galibiyet aldı Galatasaray.
Ya Nelson üzerinden okumak istiyorum. Hakikaten şimdi programa da Fenerbahçe'yi konuşurken işte savunma üzerine değindik. Sezonun öyle iki kritik kırılma anı var ki, bir tanesi Adana Demirspor maçında çizgiden çıkardığı top. Orada da Adana Demirspor yanlış hatırlamıyorsam öne geçebilirdi. Burada golden önceki hamle, sürekli oyun içindeki liderliği. Abdülkerim'i zaten sürekli yukarı çekiyor ki bence genel savunma hattını da yukarı çekiyor. Şimdi Sacha Boey de bence çok iyi bir savunmacı zaten ama onun aslında ona en yakın savunma oyuncusunun Nelson olması da ona ayrı bir güven veriyor olabilir. Keza aynı şey orta saha oyuncuları için de geçerli. Galatasaray gerçekten böyle bir savunmacısı, böyle bir stoperi olduğu için çok çok şanslı. Tam İstanbulspor öyle çok ultra mükemmel bir hücum performans sergilemedi, hatta hiç sergilemedi ama Nelson'un saha içerisindeki varlığı ve yaptığı en ufak hareket bile hakikaten Galatasaray'ın seviyesini çok yukarılara çekiyor. Belki de ön alandaki baskıyı, Galatasaray'ın kimliği olmuş bu oyunu, ön tarafta bu kadar rahat ve cesur oynamasının da ana sebeplerinden biri arkada böyle Torreira ile beraber bir sigorta olması olabilir. Abdülkerim'in topla beraber bu kadar rahat çıkıyor olması yine arkadaki bu iki tane muazzam sigorta olabilir. Ben şahsen büyük bir hayranlıkla izliyorum. İstanbulspor'dan biraz daha fazla direnç beklerdim. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaray. Ama artık buraları iyi oynamayı bilen bir kültür o kadar yerleşmiş durumda ki Galatasaray'a. Geçtiğimiz haftalarda da konuştuk. Yani artık kimsenin takımından çok çok iyi oynayalım, işte 5 atalım 6 atalım beklemediğine eminiz zaten. Ama o kontrolü ve sakinliği Galatasaray hiç endişelenmeden skoru zaten bir şekilde buluruz moduyla oynadığını düşünüyorum. İstanbulspor'da maçı da tamamen böyle oldu. Zaten Icardi gibi bir arkadaş varken de golle alakalı çok fazla bir şey düşünmeye de gerek kalmıyor. Son haftalarda bu arada Mertens ve Oliveira'nın düşüşü bence abi ekstra göze batmaya başladı. Bunun sebebi yaşla alakalı mıdır? Özellikle Mertens için konuşuyorum. Maç temposu sürekli bilmiyorum ama Galatasaray'ın bu düşüşlerde dahi, bazı oyuncuların düşüşlerinde dahi çok iyi bir şekilde idare ettiğini düşünüyorum ben. O yüzden rahat bir galibiyet aslında iki takımın da oyununa baktığın zaman.
Ben o düşüşü takımın daha geride temkinli oynamasına bağlıyorum. Oyunun yapısını değiştirdi çünkü. O yüzden Mertens Oliveira biraz daha yalnızlaşabiliyor. Pas opsiyonları azalınca onların da mesafe kat etmesi gerekiyor. Onu yapamıyorlar. Nelson'a değindin. Nelson'la ilgili şu detayı vereceğim. 2 yıldır işte neredeyse Avrupa Ligi, işte şey Türkiye Kupası vesaire derken 80'in üzerinde Galatasaray'da maça çıkmıştır. Bu 80 küsür maçta Victor Nelson'un bir kez bile top ıskaladığını görmedim. Az önce o topu kesişinden bahsettin ya, o topun gelişi çok yüksekten geliyor, şiddeti vesaire. Iska geçmeye çok müsait, çok ters bir toptu. Ve o topu ıskalamadığı için de ikinci golü attı Galatasaray. Normalde hani birçok stoper hani böyle bazen dengesini kaybedebilir, topu ıskalayabilir, ayağının altından kaçırabilir falan. Nelson'un bir kez bile o koordinasyonu kaybettiğini, o dengesizliği yaşadığını görmedim. Asla şey yapmıyor, top ıskalamıyor. Bu çok değerli bir şey çünkü o Zalai Giresun maçında işte offside vesaire diyorsun ama orada aslında bir ıska geçmiş oluyor yani. Nelson yapmıyor onu mesela. Zalai'nin de birçok iyi özelliği var ama bazen mesela ıskaladığını görüyorsun. Top kontrol hatası vesaire yapıyor. Nelson'da hiç basit hata yok. Yani hızlı bir oyuncu değil, atıyorum çok uzun boylu değil falan, belli standartları şey değil yani, öyle tavan stoper standardına sahip değil. Ama belli konularda %100 bir güven veriyor. O ıskalamama, top ıskalamama konusu da, konsantrasyon konusu da onun gerçekten en iyi olduğu konu.
Abi şunu ekleyebilir miyim, yani bununla bağlantılı mıdır sence diye de sormak istiyorum. Nelson 24 yaşında. kariyerinde 267 maçı var.
Olabilir.
O inanılmaz bir sayı bence. Yani inanılmaz da bir tecrübe. Bunun içerisinde milli takım, Danimarka Ligi, işte Türkiye Ligi'ne zaten artık alıştı. 24 yaşında bu olgunluğun ana sebebi kesinlikle bence kariyer istikrarı. Ama mesela bir yandan bunu diyorum, ırkla bile alakalı olabilir bu arada. Hani soğuk adamlar, hiç heyecan yok, hiçbir şey yok. Tamamen görev bilinci, muazzam bir disiplin. Çünkü bunu bir de Nelson geçen gün topu ıskalamadığında direkt bu aklıma gelmişti. Hani kariyer tecrübesi. Sonra Salah'ınkine baktım. Salah'ın da bu arada 268 maçı var.
Ya o da çok uzun zamandır oynuyor.
Evet. Çok uzun zamandır oynuyor ama abi işte tecrübe fark. Yani Güney Kıbrıs Ligi'nden buraya bir anda gelip o seviye artışı bambaşka. Norşeland, Kopenhag, Galatasaray daha iyi bir geçiş. Daha iyi kültürlerden gelmek. Yani çok ufak nüanslar bile bence o kariyerde çok etkili oluyor.
Ben de geçen gün ne düşündüm biliyor musun? Galatasaraylı arkadaşlarla konuşuyorduk. Nelson satılırsa acaba Ozan Kabak'a transfer etmek mantıklı olur mu falan diye kendi aramızda böyle bir sohbet ediyordu diğer arkadaşlarla. Ozan da Nelson'dan 1,5 yaş küçük. Yani Ozan 23, Nelson 25 falan. Fakat şey çok garip değil mi? Bak Ozan'a kariyerinde 11 milyon Stuttgart verdi, 15 milyon Schalke verdi. Kariyerinde 2 defa 10 milyon euro üstü bonservis ödenmiş bir oyuncu Ozan. Nelson'sa Danimarka Ümit Milli Takımı'nın kaptanı olmasına rağmen, Danimarka'da işte oynamasına rağmen, pasaport olarak da Türk pasaportu yerine Avrupa Birliği pasaportu taşıyor olmasına rağmen 25 yaşına kadar 7 milyon euronun üzerinde hiç bonservis ödenmedi. Ama baktığın zaman Nelson Ozan Kabak'tan daha iyi stoper diyorsun. Bunu tartışıyorduk arkadaşlarla.
Bu arada dediğini arttırayım abi, çok pardon. Hani kiralama ücreti ve Hoffenheim'ın da son verdiğiyle total 40 milyon euro harcamış Ozan Kabak.
Evet.
Tüm kariyerinde.
Niye Avrupalılar Ozan'ı Nelson'dan çok daha potansiyelli buluyor? Çok bir yaş farkı da yok aralarında. Şununla ilgili bence Nelson'un potansiyel tavanı hiçbir zaman Avrupa standardı için söylüyorum 10 üzerinden 9,5'luk 9-10'luk olmadı. Çünkü Nelson yeterince uzun gözükmedi. 1.85'lerde kaldı. Hava toplarında ezici üstünlük, o Rudiger'ler, Van Dijk'ler gibi bir oyuncu olması çok zorlaştı. Atıyorum çok çok iyi bir ayağı yok. Alabalar gibi oyun kurucu stoper olma ihtimali yok gibi. Veya çok atlet değil, çok hızlı değil. Militao gibi mesela her an yetişecek, her açıya işte ayak sokabilecek bir oyuncu değil. Nelson'un potansiyel tavanı hep böyle 10 üzerinden 8-8,5 aralığında kaldı. Ve ona Nelson çok erken bir yaşta erişti. FM oynayanlar bilir böyle. 22-23 yaşındayken Nelson maksimumuna ulaştı Galatasaray'da. Ve alınmadı. Ama Nelson hep 8-8,5'luk bir 10-12 sene falan oynayacak. Onu biliyorsun. Ozan'sa hızı çok dikkat çekti Ozan'ın. Top sürmesi çok dikkat çekti. Boyu da birkaç santim daha uzun Nelson'dan. Kalıplı da bir oyuncu. Ozan'ı görenler dedik ya, bu herif fizik olarak çok gelişiyor. Hani bu böyle gelişirse o zaman bunun potansiyeli 10 üzerinden 9-9,5'lara çıkabilir. Hatta Liverpool'un bile yatırım yapması, Liverpool'un bile bir denemesi, yatırım yapmadı da bir denedi. Bakalım bir Van Dijk'le birlikte bir görelim bakalım gibi bir şey denedi. Stoperde hız çok önemli çünkü. Fizikle birleşen hız tabii yani. Hem kalıplı olacaksın hem hızlı olacaksın. Ozan'da o var. Ama Ozan da 10 üzerinden 9-9,5 potansiyele, barındırdığı potansiyele hiç yaklaşamadı. Hep 7-7,5'larda kaldı. O yüzden Ozan'a 40 milyonluk yatırım yapılsa bile 10 üzerinden 7,5'luk bir stoperken, Nelson sadece 7 milyon euroluk bir yatırım yapılmış olsa bile hep 8,5 seviyesinde oynayan bir stoper. Ve bence bazen işte az önce söyledim ya Abdülkadir Ömür için, vaate kanılıyor. İnsan vaade kanıyor.
Evet.
Ozan'la Nelson arasında da öyle bir şey var. İstikrar da çok değerli bir şey. Konsantrasyon da, hep o performansı sergilemek de çok değerli bir şey. Nelson'un vaadi düşük. Ama devamlılığı çok değerli. Biraz Umut Bulut gibi. Ozan'ın da vaadi yüksekti ama daha gerçekleştiremedi o vaadi. Umarız önümüzdeki yıllarda o vaat ettiği büyük stoper performansını sergiler.
İnşallah. Biz de bekliyoruz yani Ozan sergilesin. Biz de onu izlemeye devam edelim.
Bu arada Beşiktaş bu hafta oynamadı. Bay geçti. İstersen Süper Lig'i noktalayalım. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynandı. Bir küçük ona da değinelim. Manchester City Real Madrid dağıttı. 4-0'lık bir galibiyet ki kalede Courtois olmasa bence dünyanın en iyi kalecisi Courtois. Dünyanın en iyi kalecisi Real Madrid'de olmasaydı 6-7'ye gidebilecek bir maçtı. Müthiş bir performanstı. Pep Guardiola zaten kariyerinde böyle Real Madrid'e yapıyor ara ara bunları. Geçen senenin de revanşını çıkarmış oldu. Ve Inter'de Milan'ı devirdi. Hakan Çalhanoğlu, İlkay Gündoğan finalini izleyeceğiz. Seninle kanalda çektiğimiz videolarda da benim tahmin gerçekleşti. Ben Manchester City Inter finali bekliyordum.
Evet.
Beklediğim gibi bir final oldu.
Milan daha pasif çıktı benim de beklediğimden. Ya ben bu kadar teslim olmasını bekliyordum ama Inter gerçekten hak ederek çıktı. Şöyle biraz da mübalağa yaparak söyleyeceğim. City Real Madrid maçını yorumlamak haddime değilmiş gibi hissediyorum. Yani abi hiç bu kadar taktiksel doygunluğa ulaştığım bir maç olmamıştı. Hatta maç içerisinde bir tweet attım. City öyle bir şey yapıyor ki 1-3-4-2-1 oynuyor dedim. Hemen alta yorumlar geldi. 12 kişi mi oynuyorlar? İşte bu nasıl rakam falan. Ben Ederson'u da kattım işin içine. Yani Ederson'dan bildiğin bir, sen tabii daha iyi bilirsin, yaşın benden daha iyi olur. Sarkık libero mu derlermiş iki stoperinde arkasında olan. Ederson'u onun gibi oynatıyor. Ruben Dias o üçlünün ortasında arkada tek kalıyor. Akanji, Kyle Walker ikisi. Akanji bir ara sol iç oluyor. Bu adam stoper orijinini, sol bek bindirmesi de yaptı maçta. Sol iç de oynadı. John Stones stoper orijinli. 50-60 metre dribling yapıp çalım atıp pozisyon falan hazırlıyor. Ben hiç bu kadar etkilendiğim çok uzun yıllardır ne bir takım, ne bir oyun, ne bir antrenör, ne bir maç planı olmamıştır muhtemelen. Ya karşıda Real Madrid, yani Real Madrid'i tweetler çok güzeldi ya maç içerisinde atlar. Yani Real Madrid'i Türkiye Kupası 3. turunda işte amatör kimeden bir takım gibi gösterler. Şaka gibi. Ya Real Madrid'in hiç bu kadar pasif kaldığı, 26 yaşındayım, inan bana hatırlamıyorum abi.
Bir Liverpool maçı vardı çok eskiden, ben daha üniversitedeyken 15-16 yıl önce. Liverpool'da böyle 4 mü atmıştı neydi? O zaman Real Madrid pek iyi değildi zaten. Real Madrid'in kötü olduğu nadir sezonlardan bir tanesiydi. Ben de o maçı hatırlıyorum biraz. Bir de tabii o Pep Guardiola'nın Barcelona'da olduğu manyak döneminde 5-6 tane attığı oluyordu Real Madrid'e. Messi, Xavi, Iniesta.
Ama bu kadar pasif kalmazsın abi. Bu kadarı da olmaz yani.
Evet.
Kaleye gidemediler ya. Şaka gibi. İnanılmaz bir şey.
Ben de bunu şeye bağlıyorum. Geçen sene Manchester City elendi Real Madrid'i. Bu sene nasıl eledi dersen, bence savunma kalitesine bağlıyorum. Yani herkes Haaland üzerinden okuyor bu işi. Haaland'ın golcülüğü vesaire, ama ben geçen seneki Manchester City'nin bu seneki Manchester City'ye göre savunmasının çok daha zayıf kaldığını düşünüyorum. Hatta Premier Lig'i devamlı takip eden bir arkadaş yazmış Twitter'da. Cancelo bir maçta basit bir çalım yemiş ve ardından da City puan kaybetmiş ya da işte basit bir gol yemiş vesaire. Cancelo'yu daha sonra Bayern Münih'e gönderiyor ve savunma oyuncularına daha böyle savunmacı seçmeye başlıyor. İşte bekler Akanji, Walker, stoperleri Diaz, Stones, önünde Rodri. Dikkat edersen 5 tane kalıplı, aşırı atlet, ikili mücadeleyi kolay kolay kazanamayacağın canavar 5 tane adam dikiyor oraya. Ve Benzema, esas ben yani Benzema hayranı bir adamım, senelerdir izliyorum. Benzema'ya bu kadar top aldırmamayı başaran bir takım görmedim. Benzema dediğin adam o kadar zekidir ki marke falan edemezsin. Çünkü bir oraya gider, bir orta sahaya gelir. Sen orta saha mı oynuyor, center for mu oynuyor, 10 numara mı oynuyor, ne oynadığı belli, bulamazsın yani adamı saha içinde.
Evet.
Benzema'ya top aldırmadılar, onu çok iyi kapattılar. Yani ilk İspanya'da Madrid'deki maçta da Real Madrid kendisi aslında bayağı iyi oynadı aslında. İlk maçta daha iyi oynayan taraf Real Madrid hatta. Real Madrid'den sadece bir gol yediler. O da ceza sahası dışından Vinicius'un şutu. Benzema'yı o maçta da çok iyi kilitlediler. Yani bu Diaz'ın performansı ve bu savunma işi, yani 4 tane stoper artı üstüne Rodri ile yapılan savunma çok sert ve çok güçlü bir savunma. Ben City'nin savunmada işi çözdüğünü düşünüyorum açıkçası. Ve finalde de, yani 2 maç üzerinden olsa %99 City derim herhalde de. Tek maç olursa ne olacağı belli olmaz, ama yine de bu kadar yüksek favorili bir final hatırlıyor musun? Herhalde bahis oranları böyle 1.30-1.25 falan açılacak Manchester City'ye.
Kesinlikle öyle. Hiç bu kadar hatırlamıyorum yani.
Evet, çok çarpıcı olacak bakalım.
O zaman böyle günlük performanslara bağlı seni Euroleague'e götüreyim abi. Euroleague Final'a götüreyim.
Evet. Orada bir şeye çok şaşırdım. Real Madrid Partizan'ı elemiş. Duyunca yanlış baktım herhalde falan deyip tekrar böyle bir şey yaptım yani.
Eledi. Hem de dramatik bir maçta eledi. Partizan 15-16 sayı öne falan geçmişti ama abi işte 35 yaş ortalamalı 3 tane İspanyol. Öyle bir Rudy Fernandez, Sergio Uy, Sergio Rodriguez, inanılmaz adamlar. Yani Real Madrid Euroleague'in de bölüm sonu canavarı gibi. Hiç eskimiyorlar. Yani 2008'de üçünün bir fotoğrafı var. İşte şimdi 2023 yine şeyler. Ya da 2010 yılı, tam hatırlamıyorum. Şimdi Euroleague Final Four bizi çok ilgilendirmiyor artık. Temsilcimiz de yok ama. Önce Olympiakos Monaco, sonra Barcelona Real Madrid. oynayacak. Burada favori kimisine göre Barcelona, hem kadro derinliği, kalitesi açısından, ama EuroLeague Final Four'ların gerçekten asla bir favorisi olduğunu düşünmüyorum ben. Çok günlük performans. Bunu sana Olympiakos serisini değerlendirirken de söylemiştim. Ya o gün şütörlerini sokamazsa geçmiş olsun. Ya o gün günü değildir ve biter. O maç Final Four'da böyle bir şey. Bakalım, takip ediyor olacağız. Bu arada EuroLeague'in en iyi 5'leri de açıklandı. En iyi 5 ve en iyi ikinci 5. MVP Sasha Vezenkov oldu Olympiakos'tan. Benim çok sevmediğim, sinir olduğum bir oyuncu. Lorenzo Brown, Canan Musa, Sasha Vezenkov, Matiav Lezort ve Walter Tavares EuroLeague'in en iyi 5'i. Lorenzo Brown bu arada tabiri caizse küfürlerle Fenerbahçe'den 2 sezon önce yollanmış bir oyuncu. Ve Maccabi'nin bu yıla çıkarı en iyi oyuncusuydu. İkinci 5'te de Mike James Monaco'dan, Kevin Panther Partizan, Wade Baldwin Baskonya'dan, playoff dışı da tek oyuncu bu arada 2-5'te de yer alan, Darius Thompson ve Nikola Mirotic. Burada kesinlikle bir itirazım olacak. Fenerbahçe'den Nigel Hayes-Davis'in kesinlikle ikinci 5'te olması gerekiyordu. Muazzam bir sezon geçirdi çünkü. Tek sistemim odur ama onun dışında bütün oyunculara da katılıyorum EuroLeague ikinci 5'inde. Oradan F1'e geçeyim mi hemen bir Imola?
Geçelim. Orada ya yani Emilia Romanya bölgesinde 10 günden fazladır süren şiddetli yağmur yüzünden büyük bir sel felaketi ve bu felakette 9 kişi hayatını kaybetti. Büyük geçmiş olsun İtalya'ya. 30'dan fazla insanın da kaybolduğu söyleniyor. Tabii bu yüzden de bir erteleme gelmiş. Yarış 26-28 Mayıs'ta Monaco'da gerçekleşecek. Imola'dan sonraki yarış. O yüzden bir ara verilmiş oldu Formula 1'e.
Aynen öyle. Voleybolda Fenerbahçe Opet lig şampiyonu oldu. Melisa Vargas en değerli oyuncu, zaten beklediğim bir şeydi. İnanılmaz o da. İki gün, yani iki maç üst üste yüksek derece ateşle oynayıp anca bu kadar etki edebilirdi gerçekten finale. Bu arada 20 Mayıs'ta da Türkiye saatiyle 18.30'da Eczacıbaşı Vakıfbank Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak. Onu da burada voleybol tarafında eklemiş olalım. Orada da gurur duyacağımız bir akşam olacak. Son kısmı abi sana bırakmak istiyorum. Çünkü kötü bir durum.
Kötü durumları bana bırakıyorsun.
Evet.
Eskişehir Spor amatör kümeye düştü. Ben üniversitede kalmıştım Eskişehir'de 1-2 sene. Maçlara da gitmiştim. O zaman da ikinci ligde miydi, birinci ligde miydi, neydi? Ve açıkçası uzun yıllar sonra Eskişehir Spor'un amatöre düşmüş olması maalesef kötü. Voley'de Önder Özen bu konuyla ilgili bir yorumda bulunmuş ki Eskişehir Sporludur o da. Eskişehir'de Eskişehir Spor'un top toplayıcılığını bile yapmış bir futbol adamı. Ve iyi bir Eskişehir Spor taraftarı ve bu durumla ilgili serzenişleri çok içten, çok samimi.
Eskişehir Spor'un bölgesel amatör lige düşmesi sizde nasıl duygular uyandırdı? Kulübün düşüşü ya da geçmişteki güzel anılar üzerinden neler söylersiniz diyor.
Bende nasıl duygular uyandırdı? Tek kelime öyle söylüyorum. Öfke. Hatır kredileri tükendi 1. Para kredileri tükendi 2. Borç tanıldı 3. Dünya kadar oyuncu getirildi. Onlar oynamaya başladı. Eskişehir Spor düşmeyi bile yüzüne gözüne bulaştırdı. Düşmeyi bile beceremedi. Yahu o çocuklarla düşseydin ya. Kafayı mı üşüttünüz siz ya? Güllük sporlu, ışık sporlu çocuklarla, tepe başılı çocuklarla Eskişehir Spor 3. ligde şampiyon oldu. Yahu sizin hafızanız da mı yok ya? Bu şehrin kaynaklarına bu kadar mı güvensizsiniz de gittiniz, yangından mal kaçır gibi o transferleri yaptınız, paraşütsüz takım sonucu yaptınız. Eskişehir Spor sahasında 6 gol yedi ya dün. Utanma sıkılma yok mu sizde?
Maalesef Eskişehir Spor içi boşaltılmış bir kulüp. Birçok Anadolu kulübü hırsızlığa kurban gitti. Bunu açık açık söylememiz lazım. Tabii kanıtlayamadığın şeyleri açık söylemek seni zan altında bırakıyor. Ama bunların artık açık bir şekilde söylenmesi lazım. Süper Lig'de 3-5 yıl iyi işler yapan Anadolu kulüplerinde hırsızlık kaçınılmaz bir son oluyor ve bu Anadolu takımlarının neredeyse tamamı amatöre kadar düşüyorlar. Bu son 15-20 yılda sürekli olan bir şey ve hiçbir şekilde de nasıl oluyorsa kontrol edilemeyen bir şey. Ve Türk futbolu o yüzden son 20 yılda inanılmaz derecede geriledi. 20 yıl önceki Türk futbolunda, tam 20 yıl önce Denizli Spor Avrupa Ligi'nde Lyon'u eliyordu. Bugün Denizli Spor 2. lige düştü. Yani 3. lig seviyesine düşmüş oldu. Lyon hala aynı yerde. Gaziantep Roma'yı eliyordu. O dönemki Gaziantep de amatöre düştü. Yani Roma'yı eleyen Gaziantep 20 yıl içerisinde amatöre düştü. Sonra Gençler Birliği Sporting Lisbon'u elemişti Avrupa Ligi'nde. Bunlar hep çeyrek final falan oynadılar. Yani en yukarılara kadar gittiler. Gençler Birliği zor kurtuldu TFF 1. Lig'den 2. lige düşmemeye. Ve Sporting Lisbon da hala aynı yerde. Biz de bayağı hırsızlık var. Yani iyi işler yapan, işte Akhisar Belediyespor'u düşün. İyi işler yaptılar. Birkaç sene ligde kaldılar. Birkaç futbolcu vesaire satıldı. Şu an kaçıncı ligde olduklarını bilmiyorum. Eskişehirspor, Önder Özen de söylüyor, en çok oyuncu satan, en çok para kazanan takım oldular. Veysel'idir, Tarık Çamdalı'dır, Alper Potuğ'dur, Ruud Boffin'idir. 15 milyon eurolara kadar falan bonservis geliri elde ettiler. En çok paranın olduğu yerde en büyük borçlanma ve şey oluyor. Yani büyük bir şey var, yani hukuksuzluk var burada ve Önder Özen dediği gibi dava bile açılmadı buna. Ve bu şekilde de Eskişehirspor diğer birçok takım gibi, işte Malatyaspor vardı eskiden, birçok takım gibi amatör lige düşmüş oldu. Bir şekilde devletin bu kontrolü sağlaması lazım. Spor kulüpleri üzerinden zengin olan, kulüpleri soyan yöneticileri engelleyebilmesi lazım. Ama bu yapılamıyor. Bunu yapamayıp boş boş yabancı kuralı konuşuyoruz. Her sene yeni bir yabancı kuralı. 8+3, 6+4, 6+2+2+8 falan, böyle saçma sapan şeyler. Her sene böyle saçma sapan şeyler konuşuyoruz ve sonuçta 20 yıl önceki Türk futboluyla bugünkü Türk futbolu arasında uçurum var. 20 yıl önce Türkiye Avrupa'nın en büyük 6. ligiydi. Portekiz liginden bile öndeydik. 5 büyük ligden sonra Türkiye geliyordu. Bu sene başında Türkiye 19. sıradaydı Avrupa futbolunda. 20 yılda ne kadar geriye gittiğimiz ortada. Dünya üçüncüsüydük zaten 20 yıl önce milli takım olarak. Kulüplerde de bahsettiğim, işte Galatasaray'ın Avrupa şampiyonluğunu saymıyorum. Denizli Spor'u sayıyorum, Gençler Birliği'ni, Gaziantep'i falan sayıyorum. Onlar bile Avrupa Ligi'nde tur atlıyordu, büyük dev takımları eliyordu. 20 yılda kendi elimizle bu kadar çürüttük. Büyük bir hırsızlık döndü yani Türk futbolu üzerinden. Ve kimse de ne haberini yapıyor, ne soruyor, ne dava açılıyor. Müthiş bir ortam yani, hırsızlık yapmak için daha ideal bir şey yok. Türk futbolundan daha ideal bir ortam yok. Ve bu hale geldi işte Eskişehirspor'da, onun son örneği.
Abi vallahi sadece imza atabilirim dediklerine. Ağzına sağlık. Alan memnun, veren memnun. Ben de bu durumu sadece böyle açıklayabilirim.
Öyle. Ağzına sağlık olacaksın.
Senin de Sinan abi.
Gelecek hafta tekrar karşınızda olacağız diyelim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.